Ayrım 2.
Yazın kavurucu öğle sonlarında büyük evlerin en korunaklı, en seri yeri olan kilerlere, arka odalara pamuk yataklar, sabun kokan bembeyaz örtüler, pikeler serilir, başucumuza bakır maşrapalar, güğümler içinde iri buz parçalarının yüzdüğü ayranlar bırakılırdı. Akşamın serinliğine kadar herkes, her ev, her yer, bütün şehir derin bir uykuya dalardı. Akşamüstü serinlik çıktığında avludaki derin kuyudan su çekerek evi yıkardık. Taşlardan sıcak tüterdi. Büyüdükçe o deliksiz uykular yerini tedirgin uykulara bıraktı. Bir dahi o kadar derin bir uçurum gibi uyuyamadım. Mardin'de ben taşlarının dilini öğrendim. Gökyüzünün yakınlığını ve uçsuzluğunu, sapakları, açmazları, dorukları, yalnızlıkları. Uzun yaz geceleri dışarıda, avluda yan yana serinmiş yataklara yatar, yıldızları sayarak uyurduk. Bizler serin fısıltılarla uykuya dalarken parmaklarımız yıldızlarda kalırdı. Yıldızlar bir daha hiç bu kadar parlak olmadılar. Mardin'de taşın kullanımı çok önemlidir. Birbirine abbara denilen karanlık tünellerle bağlanır sokaklar. Abbaraların çoğu evlerin altından geçer. Işıktan koparak birkaç metre yürürsünüz karanlığın içinde. Yukarıda odalar, sofalar, hayatlar. Abbaradan çıktığınızda sokak bitmemiştir. Bir süre sonra yeniden karşınıza bir abbara dikilir. Üstünde bir evin penceresinde yansıyan gün ışığı, abbaranın üzerine yanlış yapıştırılmış bir etiket gibidir. Abbaranın ağzındaki karanlıkta, pencerede size gülümseyen gün ışığı mimarisinin şakasıdır. Yaz sıcağında, abbaraların içinde bir korsan gibi gezinen serinlik teninizi okşar. Yokuşlu, dik basamaklı merdivenlerin yükünü hafifletmek ister gibidir. Birkaç kültür geçmiş Mardin'in üzerinden. Hepsi de bir şeyler bırakıp gitmiş. Bunlar eklenmiş birbirlerine. Birbirlerini tamamlayarak büyümüş şehir. Bugüne dek bütünlüğünü koruyan mimari giderek bozulmakta. Örneğin yıkılan binaların yerine yeni yapılanların yanı sıra şehrin eteklerindeki mezarlıkları yıkamadıkları için dört beton sütun üzerine çıktıkları evler sudan korunmak için yapılan Afrika kabile evlerine benzemiş. Sokakların üstünde evler, evlerin altında mezarlıklar. Şaka sürüyor. Sokağa bakan pencereleri insan boyunun üstünde, avluya bakan iç pencereleri ise insan boyunun altında olduğu için günün bazı saatlerinde değişik açılardan odalara süzülen ışığın mekanda yarattığı tonlar, gölgeler, beni Osman Hamdi'den Flaman ressamlara varana dek açılan geniş bir yelpazeyi hazırlayan şeylerden biri sanırım. Bir feodal zorlama gereği olsa gerek, Mardin'in klasik mimarisinde hiçbir evin penceresi ötekinin penceresiyle yüz yüze gelmez. Hepsi bir diğerinin ancak duvarını görebilir. Ev içleri, başka hayatlar birbirinden saklanır. Bir yaşa geldikten, bütün umutlarını yitirdikten, artık kardeş çocuklarına bakar olduktan sonra, sedef sandıklarda beklettikleri çeyizlerini yeni evlenenlere armağan götürmenin sızısına onlar da tanık oldum. Başkalarına devredilmiş hayatların boşunalığı. İmkansızlığın şiddeti kadar, ütopyaların gücüne de o sert iklimden, o sarp kentin profilinden, taşların kunt dilinden anlamış olsam gerek. Şahmeran suretini ilk kez ilkokul çağındayken bir arkadaşımın evinin duvarında gördüm. Ev beyaz badanalı, yüksek kubbeli, güneşin geniş avlulardan, içerlekli derin pencerelerden eksil eksile geçerek süzüldüğü eski bir Mardin eviydi. Şahmeran motifi ve acıklı öyküsü, insan başlı yılan gövdeli iki kimliği, acı kırmızı pullarla örülü bedeni, beni görsel ve duygusal olarak etkilemiş, hatta büyülemiş olmakla birlikte onu dinsel bir hurafe olarak düşünmek kolayıma gelmiş, onunla kendi aramda nedenini bilemediğim gizli bağlar kurmuş, çekimine kapılmış ama gene de onu ve etkisini benden uzak tutmaya çalışmıştım. Oysa ne kadar tutabilirdim ki kendimi, aynı havayı soluduğum, aynı coğrafyayı, aynı iklimi yaşadığım bu masaldan. Nitekim yıllar sonra Şahmeran'ın Bacakları adlı uzun öykümü yazarken hep o beyaz badanalı duvar benimle geçmişim arasına çekildi. Ya da hep orada duruyordu. Tersini ve yüzünü orada gördüm. Bütün çocukluğum boyunca en merak ettiğim yüz, Mardin'de hemen hemen her evin duvarında asılı duran, dinsel tasvirlerde yer alan ve her zaman bir peçeyle örtülü olan Hazreti Muhammed'in yüzü olmuştur. Sanırım bütün yazarlığım ve bütün masalların bu peçeyi açmak üzerine kuruldu. Zaten bir suret toplumunda bundan daha kolay anlaşılabilir ne olabilir ki? Halise adında bir hizmetçimiz vardı. Ben 8, o 14 yaşlarındaydık. Aramızda gizliliğe dayalı bir ilişki kurulmuştu. Evde kimse olmadığı zamanlarda kapıyı çengeller, sevişirdik. Bir süre sonra da gizini verdi bana. gizli bir tarikattan olduğunu, bu tarikat şeyhinin Suriye'de yaşadığını, tarikattan olan bir kişinin bazı doğaüstü güçler edindiğini, örneğin geceleri bir köz kırpımında dünyanın öteki ucuna gidebileceğini, görünmez olabileceğini anlatıp bunlardan kimseye söz etmememi istedi. Ben de gizliliğin siyah büyüsüne kapılmış, bu gizli tarikata mutlaka girmek istiyordum. Düş gücü zengin bir kızdı. Bana renkli, çarpıcı öyküler anlatıyordu. Geceleri dünyayı geziyordu. İstanbul, Arabistan çölleri, Simli Bağdat geceleri, Avrupa'nın filmlerde gördüğümüz başkentleri. O kıraç sessizliğiyle güneşe komşu evlerin serin ayvanlarında oturup, bütün ufkun yalnızca bir bozkır olduğu o taş kentte insanlar birbirlerinin masallarını dinliyor, birbirlerinin masallarına inanıyorlardı. Sıcağın hiçbir şeyi, hatta zamanı bile kımıldatmadığı o kızgın öğle üzerlerinde ya da bol yıldızlı gecelerin damlara, avlulara serilmiş bitişik yataklarında fısıldaşan masallar bütün uzaklıkları yakın ediyordu, bütün düşleri gerçek. Halise'nin anlattıklarına gerçekten inanıyordum. Yaşamım boyunca da her zaman hep olağanüstü şeylere inandım. Oysa günden güne tarikata girmemin koşulları ağırlaşıyordu. Bu yüzden de tarikata kabul törenim sürekli erteleniyordu. Tek başına gizli güçler ve tarikatın görünmeyen kişileri önünde yapılan bir törendi bu. Artık dayanılmaz ısrarlarım üzerine olsa gerek, o son gün evde kimse yokken banyoya girmemi, abdest almamı söyledi. Dediklerini yaptım. Tören için gerekli olduğunu söylediği birkaç ayrıntı daha ekledi. Onları da yerine getirdim. Bu sırada sürekli tehlikeli şeylerden konuşarak gözümü korkutmak, beni vazgeçirmek istiyordu. Örneğin kimi acı çekme ayinlerinden ve benzeri işkencelerden söz ediyordu. Tüm bunlara katlanabileceğimi söylüyordum. Hiçbir şey yıldırmıyordu beni. Tarikata girmekteki ısrarım ürkütmüştü onu. Masalın sonuna ya da eşiğine gelmiştik. Anlatacağım masalların tükeneceğini, üzerimde kurduğu üstünlüğün sarsılacağını anlamıştı. En son dedi. Bir zaman sonra bir kara yılan belirecek. Bir şahmeran. Gövdene dolanıp seni göbeğinden ısıracak. Çok canın yanacak, çok acı çekeceksin ama sakın korkma ve bağırma. Ama korkmaz ve bağırmazsam bundan böyle artık hiçbir yılan seni zehirleyemez. Yılanı duyunca korktum ve vazgeçtim. Halise ise buna çok sevinmiş, sevincini de fazlasıyla belli etmişti. Yalanlarının ortaya çıkma şansının ortadan kalktığını, bundan böyle masallarını ve üzerimdeki etkisini eskisi gibi sürdürebileceğini düşünüyor olmalıydı. Oysa o an birdenbire her şeyi anlamıştım. Masalın büyüsü bitmişti benim için. O günden sonra bir daha Halise'nin anlattığı hiçbir şeye inanmadım. Bu yüzden çok mutsuz oldu. Şimdi bunca zaman sonra çağımızın masallarında kendime yer ararken kim bilir belki de hala Halise'nin masallarını anlatmayı sürdürüyorumdur. Mavi Boncuklu Kız. Birçok nedenden ötürü hayatımda çok önemli bir yeri vardır o yılın. Yaşlılık yıllarımda sık sık hatırlayacağımı şimdiden biliyorum. O günlerin dipdiri görüntüleri hiç yalnız bırakmayacak beni. Daha şimdiden sızılı bir yemin gibi kalbimin üzerinde ne zaman alsam. Sevgilim Diyarbakır'a atanmıştı. Sık sık İstanbul'a geliyordu. Her gün saatlerce telefonda konuşuyorduk, çok özlüyorduk birbirimizi. Öte yandan ilişkimizin hasara uğradığı günlerdi. Canımız yanıyordu. Birbirimizi ne çok sevdiğimizi anlamamıza yaramıştı. Aşkın derik ve karanlık imtihanı. Yara almıştık ve şimdi birbirimizin yaralarının başını bekliyorduk. Bu kez de o çağırdı beni yanına. Atladığım gibi uçağa Diyarbakır'a ona gittim. Çok güzel günler geçirdik Diyarbakır'da. O bana çocukluğunu gösterdi. Büyüdüğü sokakları, top koşturduğu arsaları, uyuduğu avluları, dedesinin hamamını, sevgilinizin çocukluğunu kıskandığınız, o zamanlar niye ben onun yanında değildim dediğiniz zamanlar vardır aşkın. Bunlar bir aşkın daha ileri zamanlarıdır. Demek ki oraya gelmiştik. Apayrı bir varlık gibi çocukluğunu seviyordum onun. Evden aile fotoğraflarını getirmiş, derin bir şefkat ve aşkla uzun uzun tek tek çocukluk fotoğraflarına bakmıştım. Çocukluğu kardeşim olmuştu. Aşk birlikte yaşanmamış zamanları da ele geçirmek ister. İkimizin de 15 yaşlarımızda çekilmiş iki fotoğrafı çalışma odasının duvarında alt alta asılı durur hala. Birbirimize ne kadar benzediğimizi söylerler. Öyledir derim. Diyarbakır'daki günler her şeye karşın bir rüyaya benziyordu. Akşamları turistik otelin lokantasında birbiriyle yeni tanışmış iki sevgilinin taze heyecanıyla baş başa yemek yiyor, içki içiyor, sonra odamıza çıkıp sabahlara kadar tutkuyla sevişiyorduk. Büyük bir aşktan geriye her zaman büyük anlar kalır. Kimse bunu anlamaz sizden. Bir aşkın en unutulmaz zamanlarında bile çoğu kez o anların hatırı yüzünden ayrılamazsınız. Benim için o Diyarbakır gezisinde de işte böyle büyük anlar vardır. Sıra şimdi de benim çocukluğumu göstermeye gelmişti ona. Günübirliğine Mardin'e gitmeye karar verdik. Çok değil, bir saat sürüyordu yol. Yolların tekin olmadığı, hava karardıktan sonra ise asla yollara çıkılamayacağı söylendi. Biz de sabah binip akşamüstü son arabayla geri dönmeye karar verdik. Son araba saat 5'teydi. Bu saat 5'teki son arabaya ilişkin burada anlatamayacağım ancak bir başka yazımın konusu olabilecek bir öyküm daha vardır. Ailemden gizli, üstelik kimse tanımasın diye tebdil giyinmiş olarak Urfa'dan 4 saatlik yol teperek 15 dakikalığına o zamanki sevgilimi görmeye Mardin'e gelmiş, onu ancak 15 dakika görebildikten sonra arabayla yeniden aynı yolu geri dönmüştüm. 15 yaşındaydım. Aşkın uğruna katlanılabilecek bütün yollarını o yaşta geçmeye başlamıştım. Birden son arabanın yeniden söz konusu olmasıyla birlikte o yolculuğu hatırladım, canım yandı. Aşk bu topraklarda hala imkansızdı. Bu topraklarda hala birçok şey imkansızdı. Ne çocukluğunuzun izini sürmeye, ne aşkınızın rüzgarında savrulmanıza izin vardı. Yaşanılan karanlık günlerin gölgesi düşüyordu yüreğinize. Ne ya da dönseniz, kirli bir savaşın acımasız koşulları, açık ya da gizli vahşetiyle karşınıza dikiliveriyordu. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasındaki farkın hiçbir zaman kapanmadığını bildiğiniz gibi, gün günden doğunun zararını açıldığında bir kez daha görüyordunuz. Diyarbakır, benim çocukluğumdan bildiğim, tanıdığım Diyarbakır değildi artık. Havada elle tutulur bir korku ve gerilim vardı. Ancak filmlerden tanıdığım bir savaş şehri olmuştu. Sokaklarında birbirlerini kuşkuyla süzerek tetik gezen insanlar dolaşıyordu. Şiddet ve öfke soluduğunu havaya sinmişti. Her an büyük bir şey olacakmış gibi tekinsiz dolaşıyordunuz. Akşamları birer kadeh içmek için uğradığınız demir otelin barı, Türkiye'de ecnebi ama buralı olmayan insanlar yabancı yüzlerle doluydu. Gene film kareleri düşüyordu gözlerimin önüne. İstanbul'dan görünmeyen resimlerdi bunlar. Şehrin gündelik hayatına sinmiş savaş resimleriydi. Lübnan'da geçen bir film seyrediyor gibiydik. Sanki hepimiz yabancı gazetecilerdik. Uluslararası casusların, silah tüccarlarının, gizli polislerin cirit attığı büyük otellerin lobilerinde içkimizi yudumluyor, dışarıdan gelen sesleri dinliyorduk. Gerçek olamayacak kadar yabancıydı her şey. Çocukluk anılarımı yardıma çağırıyordum. Mardin'den her geldiğimizde kaldığımız bir yerde demir otel ve çocukluğumda önemli bir yeri vardı. Ona ilişkin anılarımı, çocukluğumu ve ilk gençliğimi anlatmakta olduğum yaşam öyküsel romanım Harita Metot defterine saklıyordum. Yazdıklarımı izleyenler çocukluğuma olan bağlılığımı, Mardin'e olan düşkünlüğümü bilirler. Üstelik bir insanın sevgilisine büyüdüğü evi, okuduğu okulu, koşuşturduğu sokakları göstermesinde dünyanın neresinde olursa olsun her zaman duygusal, hazin bir yan vardır. Burnum sızlayarak çoğu kez onun omuzlarında, göğsünde ağlayarak dolaştım o sokakları. Büyüdüğüm evin üçe bölünüp üç ayrı ev yapıldığını duymuştum. Kaç yıldır rüyalarımda kapısını çalıyor ve o evlerin içlerini, şimdiki zamanlarını geziyordum. Karanlık rüyalardı bunlar. Şimdi ise ev karşımda duruyordu. Parçalanarak başkalaştırılmış tarihten payını almıştı. Birden bu haliyle içini görmek istemediğimi fark ettim. Ben de bildiğim, tanıdığım, büyüdüğüm haliyle kalsın, öyle yaşasın istedim. Eşiğinden döndüm evin, çalamadım kapısını. Bir daha rüyalarımda bile çalmadım kapısını. Sonra ilkokulumu gösterdim. Domlupınar İlkokulu. Okul yolumu, sevdiğim insanların evlerini, bazı balkonları, abbaraları, ona anlattığım anılarımdan tanıdığı kimi mekanları. Babamın mitinglerde konuştuğu vali konağı meydanındaki o büyük duvarın önünü, dedemlerin malikanesini, Ferdovs'u, Deir-ül Zefaran'ı, ilk sevgilimle seviştiğim gece yarılarının karanlık tünelli sokaklarını, çağrışımların sarsıntısında binlerce görüntü diriliyordu çocukluğuma, ilk gençliğime ait. Yıkanır gibi ağlıyordum. Aşkımız güzelleşti, biz güzelleştik, birbirimizin bizden önceki hayatlarını eşlik ediyorduk. Şimdi kirli bir savaşta, umutsuz, karanlık, korkulu günler yaşayan bu kent, bir zamanlar bizim gençliğimizin sarsılmaz kalesiydi. Biz hayata burada başlamıştık. Okuduğum kitaplardan, edindiklerimle, büyüklerimden dinlediklerimle, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncenin Mardin'ini düşünüyordum taşlara, duvarlara dokunurken. Bunca zaman sonra başkalaşan gözlerimle yalnızca kendi tarihimi değil, kentin tarihini de arıyordum sanki. Zaman zaman daralıyordu, dönmek zorunda kalıyorduk. Bense her yeri, her sokağı, her taşı göstermek istiyordum ona. Dönmemize yakın, ta tepelere, Mardin Kalesi'nin eteklerindeki evlerin oralara kadar çıktık. Çocukluğumda olmayan elektrikli teller gerilmişti sokakların bittiği, kalenin eteklerinin başladığı yerlere. Kalenin eteklerinde hemen her yer askeri bölgelerin yasak işaretleriyle doluydu. Kenti ölüm kuşatmıştı. Bizim görmediğimiz ama sürekli bizi gören karanlık gözler hissediyorduk üzerimizde. Geri döndük. Yeniden şehrin merkezine inerken daha çok Kürtlerin oturduğu mahallelerin birinde evlerden birinin ağır büyük kapısı güçlükle açıldı. Ardından 3-4 yaşlarında sarışın lüle lüle saçlı, mavi gözlü ve boynunda iri mavi boncuklar taşıyan masal güzeli bir kız çocuğu eşiği atlayarak ansızın sokağa önümüze çıktı. Bizi görünce duraladı. Bu güzel Kürt meleği bize inmekte olan günün son armağanı gibiydi. Gözlerimizin önünde birdenbire beliriveren varlığıyla bizi heyecanlandırmıştı. Eğilip sevecek oldum, kuşkulu gözlerle baktı ilkin. Ardından bir iki adım gerileyerek ''Polis, polis!'' diye uzaklaştı bizden. Bizi polis sanmıştı, korkmuştu. Vurgun yemişe dönmüştük. Demek biraz kentli giyinmiş herkes yabancı, her yabancı da polis demekti. Daha 5 yaşında bile olmayan bu küçük kız çocuğu için. Bunca yıldan sonra ve böyle özel bir günde hangi karanlık intikam perisinin bana oyunuydu bu dramatik karşılaşma? Yaşlı gözlerle ilkin Türkçe, ardından Arapça polis olmadığımızı anlatmaya çalıştımsa da dilimden anlamıyor, dahası inanmıyordu. Birdenbire mahzunlaştı ve bizden kaçıyordu. Gözlerinde ancak çok şey yaşamış büyüklerde görülebilecek derin bir acı vardı. Sonunda çıktığı kapının ardında yeniden gözden kayboldu. Kala kaldık. Bir tek bu olay beni derinden yaralayan bu dramatik karşılaşma, yüzlerce gazete haberinin, yüzlerce fotoğrafın anlatmakta eksik kaldığı her şeyi bir kerede anlatmıştı. Benim geçmişimi, onun geleceğini kirletmişlerdi. Çocukluğumu aradığım sokaklar. 3-4 yaşlarındaki şu mavi boncuklu kız, 1990 yılının Mart ayıydı. Daha sonra Mardin'e hiç gitmedim, olmadı. Şimdi bir rüyam var. O mavi boncuklu kız büyüsün, bir gün bu yazıyı okusun, o günü hayal meyal hatırlasın, beni hatırlasın ve bana bir tek mavi boncuk göndersin istiyorum. Bunu hepimizin geleceği için istiyorum. Bunlar artık yok. Fotoğraflar. Çocukken karıştırdığımız aile albümlerinde bazı fotoğraflarla daha özel ilişkiler kurmuşuzdur. Diğerleriyle karşılaştırıldığında çok daha özel. Çoğu kez büyüklerimizin de nedenini, niyesini anlamakta güçlük çektiği ilişkilerdir bunlar. Bütün zamanlara ve farklı coğrafyalara dağılmış aile bireylerini yeniden bir araya getiren aile albümlerinin büyülü yanılsamalarında onca resim, onca insan arasından kendimize birkaç kişi seçer, onların hikayesinde geçmiş zamanların ardına düşeriz. Bölük pörçük duyduklarımızdan, aklımızda kalanların, anlatılanlardan aldığımız kadarının ve ayrıntıları çoğaltarak zenginleştiren hayal gücümüzün karışımından yepyeni tarihler, yepyeni hayatlar yaratırız onlar için. O fotoğraflar bizim olmadığımız zamanları aktarır bize. Tanımadığımız yakınlarımızı, bizi beklemeden gidenleri, bizim yaşadıklarımız gerçek, onların yaşadıkları masaldır sanki. Onların duruşları, pozları, bakışları, gülüşleri, giysileri, takıları, üstleri başları başka türlü büyüler bizi. Bu fotoğrafların çekildiği yerlerin ayrıntıları hem bilmediğimiz bir geçmişin kapılarını açar bize, hem de ölümün gizine değin özel işaretlermiş gibi görünür. Fotoğraflar yitirilmiş anları belgeler. Yitirilmiş anlar zamanla ölüm arasında en kısa yoldur. Elbette adını böyle koyamayız o yaşlarda ama bunu bir duygu olarak, bir önsezi olarak derinlemesine yaşarız. Bu fotoğraflar içinde en çok ilgimi çekenler daha ben doğmadan önce ölmüş aile büyüklerinin resimleri olmuştur hep. Ölümün koparmış olduğu akrabalık bağlarını sanki bu fotoğraflar yardımıyla yeniden kurmaya çalışırım. Soy ağacının simli ipini böyle tutmaya çalışırım. Onları hiç göremeyeceğimi iyi bilirim. Uzaktaki akrabalar gibi değildir onlar. İstanbul'daki uzak halalar, askerdeki dayılar, kocası uzağa tayin edilmiş teyze kızları, gurbetteki enişteler gibi değildir. Bir gün karşılaşacağınız umudu vermezler insana. Hiçbir zaman için bayramdaki kart, telefondaki ses olmayacaklardır. Ancak fotoğrafların tanıklığıyla yaşayan, sonsuza dek bütünüyle yitirilmiş yüzlerdir bunlar. Fotoğraflar onları ve onların zamanlarını diriltmeye yarayan, tılsımlarda kullanılan büyülü nesnelerdir sanki. Tuhaf bir önseziyle onlara yakıştırdığımız hayat hikayeleri, büyük sırlar, derin dramlar, içe kapanışlar. Sanki yaşarken kimselerin anlamadığı onları biz fotoğraflarına bakarak anlarız. Fotoğraflar kalbimizi derinleştirir. Onların yardımıyla kendimize mazi ediniriz. Zaman kavramıyla ilk yüzleşmelerimiz, ölümün bu fotoğraflarda algılanması, geçicilik bilincinin kazanılması ve benzeri duyguların edinilmesinde sanki bu fotoğrafların hakkı vardır. Çocuk algımızın ufuklarını genişleten, bize geçmiş duygusu kazandıran, resimlerine bakarak başkalarının hayatlarını hayal etmemizi sağlayan hep bu fotoğraflardır. Biz büyüdükçe o fotoğraflarda yeni anlamlar, yeni tarihler edinir. Kimi eski öykü parçacıkları yeni kavrayışların ışığında yepyeni anlamlar kazanır. Ya da daha önceden bilmediğimiz, yeni duyduğumuz ya da öğrenmemize ancak şimdi izin verilen kimi yeni bilgilerle birleşerek toprak altından çıkarılan kırık parçaların birbirine eklenerek gövdeyi bütünlemesi gibi yepyeni bir görünüş, yepyeni bir varlık kazanır. Aynı fotoğraflar gözlerimizin önünde sır değiştirir. Hikayeler derinleşir. Pus ve ışık aynı gölgeler üzerinde yer değiştirir. Gözlerini koruyamayanların zamanla bakacak fotoğrafları da kalmaz. Abrimler kadar gözlerimizi de korumamız gerekir diye düşünürüm. Bunlar artık yok. Çocukluğumun albümlerinde beni en etkileyen resimlerden biri Lütfiye halamın resmi olmuştur. Tabii ben daha 3 yaşındayken ölmüş olmasıdır en başta ilgimi çeken. Benim onu, onun beni hiç görmemiş olmasıdır. Sonra fotoğrafın kendisidir. Belki de en çok kendisidir. Duvarın önünde elleri iki yanında ayakta duruyor Lütfiye halam. Yüzü çok uzaklarda kalmış. Boynundaki, kollarındaki takılar sanki onu ayakta tutan, içe işleyen bir mahzunluğu var. Gözleri uzaklara, bizim bilmediğimiz uzaklara bakıyor. Bir daha hiç geri dönmeyecekmiş gibi bakışları. Üstelik kendi düğününde. Çocukken aile albümlerini elimden kaçırırlarmış. Elimde bir kalem, fotoğraflara müdahale edermişim. En çok da insanların başlarına taç çizermişim. Bu yüzden aile albümümüz benim siyah kalemimin şehrinden kurtulamamış fotoğraflarla doludur. Bu çocukluk merakımı Kaftan'ın Önü adlı kitabımda yer alan Suret Masalı adlı uzun öykümde ressam kahramanım Faris'e ödünç vermiştim. Zannederim yakıştı ona. Babaannesinin, babasının ve öteki büyüklerinin uzak ve yakın halalarının rötuşlu resimlerini büyüttü. Duvarlarına bunları astı. Bunlarla süsledi kendini kuşatan bütün duvarları. Bu rötuşlu resimlerde bir kültür anlamı buluyordu o. Bu rötuşlar onun için gerçekliğin insan eliyle bozuşması, yeniden geçmişe taşınması anlamını taşıyor. Bütün fotoğrafları rötuştan geçirdi. Kendi fotoğraflarını. Eski yeni bütün fotoğrafları. Gerçekliği yeniden üretiyor, kendini geçmiş zamanlara taşıyor, geçmiş zaman elbiseleri giyiyor artık. Çocukken de düşkündü fotoğraflara. Albümler kaçırılırdı onun haşer ellerinden. Bütün fotoğraflarda insan kafalarına kalemle taç çizerdi. Fotoğraflara hep kendinden bir şeyler katardı. Fotoğrafın kendi gerçeği yetmiyordu ona. Fotoğrafın kendi yansıttığıyla yetinmiyordu. Albümleri zor kurtarıyorlardı elinden. Çoğu kez askeri üniformalarla çektirilmiş hısım akraba fotoğraflarına çiçekler yaparak o fotoğrafları kendince yumuşatmaya çalışırdı. Denilebilir ki resme ilk katkısı ve ilk resim denemeleri fotoğraflardaki insan başlarına taç çizmekle başlar. Lütfiye halamın bu fotoğraflarını ilk gördüğümde ilgimi çeken şey kollarında, bileklerinde ve gerdanındaki karalamalardı. Pranga karalığındaki siyah lekeler. Bunların film banyo edilirken ya da benzeri bir hata sonucu oluşmuş fotoğrafın kendinde mevcut lekeler olmayıp sonradan yapılmış karalamalar olduğu hemen anlaşılıyordu. Benim kalemimin bir marifeti olmadığı da belliydi.